değerli dinleyicilerimiz, Ekonomiden Hayata programının bu ilk buluşmasına hoş geldiniz. Ben Deniz Gülfettin Çelik.
Ben Deniz Faruk Bal.
Sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu ve sevinçli olarak başlangıcı yapıyoruz.
Evet, iyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim. Bu programın amacı ekonomik altyapı ile desteklenmiş bir bilgi ve yaklaşımla ekonomik alanda olan biteni anlamak, neden sonuç ilişkisinde bunları açıklamak, anlamlandırmak, gündelik hayatımıza tekabül eden yönleriyle anlaşılır kılmak, olanların bizim hayatımıza karşılık gelen yönlerini birlikte keşfetmek hatta, bizi bunların nasıl etkilediğini veya bizi ne kadar ilgilendirdiğini tartışmak ve nihayetinde de nasıl bir tavır içinde olmamız gerektiğini, nasıl bir tavır almamız gerektiğini, neler yapmamız ya da yapmamamız gerektiğini ele almak istiyoruz.
Evet, ekonominin gündelik hayatımıza karşılık gelen yönlerini ele alacağız ama sadece bunu ele almakla kalmayacağız. Daha makro boyutta ekonomiyi ele alıp onun dünyamıza yansımalarını da değerlendirmeye çalışacağız programımız süresince.
Açıkçası ekonominin okur ve yazarı olmak istiyoruz. Ancak neyin okunması, neyin okunmaması gerektiğini bilen, ilgi duyması, duymaması boyutunu keşfetmiş olan, bunun bilincinde olan, bildiğini, yaptığını ya da hangi amaç uğruna yaptığını veya yapmadığını bilen bir insan olmak istiyoruz. Hayatı birlikte keşfetmek amacıyla. Programın kapsamı noktasında ve ele alacağımız yaklaşımı noktasında da açıklamalarda bulunmak herhalde bu aşamada faydalı olacak gözüküyor. Bu program öncelikle ekonomiye dair her hususu gündem maddesi olarak kabul edecek elbette. Buna göre insan olarak, bu alemin seçilmiş varlığı olarak insanın gündemine düşen, düşmesi gereken her husus, ekonomik boyutuyla, gündelik hayata tekabül eden yönüyle elbette programın ilgi alanını oluşturacak. Ayrıca bu program, içinde bulunduğumuz şartlarda konuları anlamaya çalışırken, bunların kültür ve medeniyet eksenimize dayalı yönlerine vurgu yaparak, bizle bütünleşen yönlerini de ele almaya çalışacaktır.
Biz bu programda ekonomiyi sadece modern iktisadi yaklaşımın dar kalıpları içerisinde ele almayacağız. Bilakis manevi boyutu da, manevi kapsamı da işin içerisine katarak değerlendireceğiz. Böylece maddi ve manevi alanı birbirinden ayırmaksızın, bilakis maddi alanın manevi alanla olan ilişkisini de değerlendirerek ekonomiyi ele almış olacağız. Bu ikisinin birbirleriyle sınırları üzerinde de duracağız.
Peki hedef kitlemiz kimler? Ya da kimler bizi bir şekilde dikkate almalı, takip etmeliye cevap noktasında belki şunu söylemek yararlı. Program aslında sadece ekonomi ya da iş dünyasına değil, ekonomiye ilgi duyan, ekonominin gündelik hayatımıza etkilerini, sebep-sonuç ilişkisinde merak eden, neler oluyoru merak eden herkese hitap eden bir program olarak hazırlamak istiyoruz.
Evet, bu yönüyle evinde işiyle meşgul olan bir hanımefendi de, herhangi bir iş kolunda farklı birimlerde, farklı düzeylerde çalışan bir kişi de veyahut da büyük veya küçük olabilir, fark etmez. Kendi işine sahip bir girişimci de programımızdan kendisine ait bir şeyler bulabilecektir mutlaka.
Evet. Şimdi kapsamımız ve hedef kitlemizin bizde bulabileceği nedir? Yani bu program nasıl bir içerikle sizlerin karşısına çıkacak? Neler bulabileceksiniz? Sizi ele almak gerektiğinde belki üç düzeyde bu programın bir içeriğinin olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, bireyi yani ferdi, bireyin iş ve sosyal çevresini dikkate alan konular. İkinci aşamada ulusal ölçekte toplumsal sistem ya da devlet boyutunda ekonomiyi ilgilendiren başlıklar. Üçüncüsü de uluslararası ölçekte yani dünya küresel sistemi boyutunda ele alınacak olan konular diye üç ayrı kademede süreci yürüteceğiz gözüküyor. Şimdi detaya inmek gerekirse şunu söyleyebiliriz. Şimdi bireyi ve çevresiyle bireyi diyelim, gündeme taşıyacak konular noktasında örneğin kazanma nedir, bölüşme ve tüketimin anlamı nedir ya da niye üretiyoruz ya da üretmeliyiz, nasıl bölüşüyoruz, nasıl bölüşmeliyiz, nasıl harcıyoruz, harcamalıyız, infak nedir, yardımlaşma örneğin ekonomik bir zaruret midir, sadece bir iyilik faaliyeti midir, sosyal sorumluluk ve ekonomi ilişkisi nedir? İnsan-ı kamil örneğin ekonomik anlam taşır mı? Ya da insanın kamilin ekonomik yönü nedir? Ne olmalıdır?
Ekonomi ve ibadet arasında ne tür bir ilişki vardır? Yani ekonomiyi ve ibadeti biz birbirinden ayrı tutabilir miyiz? Yoksa birbiriyle çok yakından ilişkili midir bu konuların üzerinde?
Evet. Mesela kendi varlık alanımız ve ekonomik hayat ne kadar ilintilidir, ilişkilidir? Ekonominin bu bağlamda daha genelde dünyanın anlamı nedir? Ya da dünya dediğimizde içine ekonomi nereye oturur? Hep beraber ele almak istiyoruz. Bu biraz hem bireysel hem de bireyin arka planı boyutunda gündeme taşımak istediğimiz başlıkların sadece bir kısmı. Evet. Elbette sizden gelecek olan öneriler, destekler, takviyelerle de programı bu bağlamda zenginleştirmek istiyoruz. İkinci olarak da ulusal ölçekte gündeme taşımak istediğimiz başlıklar olarak birkaç başlığı şöyle alt alta sıralamak gerekirse neler söyleyebiliriz? Bir defa mesela Türkiye büyüme gündemini ele almak elbette kaçınılmaz bir başlık olacak. Ya da Türkiye sanayileşme gündemi. Bunların ortaya çıkartmış olduğu diğer gündem başlıklarımız.
Yine yoksulluk ve zenginlik kavramları üzerinde ve aradaki açığın, gelir dağılımındaki açıklığın giderilmesi için infak konusu üzerinde ve bu infakın gelir dağılımındaki açığı gidermede ne tür etkisi olabilir bu tür konular üzerinde?
Evet. Hem bunu belki ekonominin bir zarureti, evet, hem de bizim arka planda bir varlık olarak insanlık vazifemiz bağlamında detaylandırmak, evet, istiyoruz. Ayrıca örneğin ekonominin ya da bir kulluk vazifesinin çok önemli bir maddesi olan tasarruf, israf, kamu hizmetleri mesela, kentleşme, kent kültürü, sosyal ilişkiler, örneğin ekonomi ve eğitim birbirine ne kadar ilintili gibi başlıklar gündem maddemizi teşkil edecek. Üçüncü ve daha makro ölçekteki alanımız olan uluslararası alana dair de örneğin ekonomide küreselleşme, nedenleri, sonuçları, bizi etkileyen boyutu, açlık, küresel ölçekte ciddi bir problem olan açlık, sağlık örneğin, eğitim, çok uluslu şirketler mesela birer aktör olarak ekonomileri, ulusal ekonomileri doğrudan doğruya etkileyen, yönlendiren, hatta onları aşan birer aktör olarak çok uluslu şirketler, yerel ekonomiler bu bağlamda, onların dünya ekonomisiyle olan ilintileri, ilişkileri ya da çelişkileri, savrulmuşlukları hatta bu bağlamda, az gelişmişlik, gelişmişlik kavramları, işte kalkınma, geri kalmışlık gibi, yani, ya da en az gelişmişlik gibi başlıklar bizim çok temel gündem maddelerimiz olmaya aday başlıklardır diyebiliriz. Evet. Peki bu çerçeve ve alt başlıklar nasıl bir akışla size gündem maddesi olarak taşınacak? Yani sizler bu programın içeriğinde nasıl bir akışla karşı karşıya kalacaksınız? Bir düzenlilik içinde programı ifade etmek gerekirse, öncelikle elbette ilk bölümde bizler geçtiğimiz programdan bugüne kadar ortaya çıkmış olan gündem başlıklarında ne tür haberler ya da haber değeri taşıyan gelişmeler oldu, bunları size sıralamak istiyoruz. Adım adım, çerçeve çerçeve her üç kademede de bu başlıkları biz size paylaşacağız. Bunun detaylı ele alınması düşünülmeyen başlıkları bu çerçevede bırakacağız. Fakat ikinci 20 dakikada bunların içinden seçmiş olduğumuz bizce ferdi düzeyde ya da ülke ekonomisi düzeyinde ya da küresel ölçekte, insanlık ölçeğinde anlam taşıdığını düşünmüş olduğumuz başlıkları daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Belki bu çerçevede bizler sizlerle o detayları ele alırken yeri geldiğinde ilgili uzmanları davet ederek, onların görüşlerini alarak konuyu daha detaylandırarak ya da sizlerin ya da yine katılmak isteyen uzman görüşü beyanında bulunmak isteyen kişilerin de radyoya katılarak görüş aktarmalarına fırsat vererek bu programı ikinci bölümde devam ettirmek istiyoruz. Bu açıklamalardan sonra dilerseniz gerek bireysel, gerekse ülke ya da dünya ekonomisinin saymış olduğumuz o ilerleme ya da gündem başlıklarının bizce önemli olan temel arka planlarını yakalama noktasında, evet, makro ölçekte bazı hususları gündeme taşıyalım, evet, derim ya. Birincisi mesela insanoğlu denilebilir ki kavlu beladan bugüne gelen süreçte adeta son 500 yıla kadar, 1500'lü yıllara kadar çok durağan, yeni bir şeylerin çok fazla katılamadığı bir serüven yaşadı.
Evet, geçiyor.
Fakat 1500'lü yıllar kuzey ile güneyin, doğu ile batının buluşma serüveni başladığı tarihten itibaren Özellikle 1700'lerden itibaren sanayi devrimiyle beraber geriye dönülmez, daha önceki dönemlerden çok farklı yeni bir trende girdi. Örneğin, bir zamanlar yeryüzünde tarım ekonomisinin egemen olduğu dönemde, üretimin bir düzenlilik, yeknesaklık taşımış olduğu dönemde, var olan problemlerde de adeta bir tekrarlılık ve ortaya çıkan çözümlerde de örneğin bir bozulmazlık daha belirgin idi. Ama 1700'lerden itibaren, özellikle sanayi devriminden itibaren dünya ekonomisi öyle bir sürece girdi ki, daha önce insanoğlunun hiç karşılaşmamış olduğu bir takım gündem maddeleri, hiç vazgeçemediği başlıklar haline geldi. Mesela nüfusun artışı sanayi devrimiyle beraber artık geriye dönülmez bir netlik kazanmış oldu. Yine makinenin devreye girmesiyle beraber üretimin artışı da geriye dönülmez bir başlık haline geldi.
Evet.
Mesela burada bir çalışmadan mevzu edecek olursak, örneğin dünya eksenine baktığımızda, mesela 1700'lü yıllardan 2000'li yıllara, bugünlere geldiğimizde, 21. yüzyılın başına doğru gelen serüvende, dünya nüfusunun kıtalar ölçeğinde çok artık geriye dönülmez şekilde bir farklılık, bir açılım içinde olduğunu görüyoruz.
Bu açılım 1700'lerden öncesinde sanki yok. Öyle değil mi hocam? Yani belki Asya'da olsa, Avrupa'da olsa, Afrika'da olsa benzer bir eğilimi takip ediyor ama asıl açılım 1700'lerden itibaren.
Evet. Özellikle sanayi devrimiyle beraber Avrupa'nın, Amerika'nın ya da sanayileşen ya da modernleşen dünyanın sunmuş olduğu hayat standartlarındaki farklılaşmadan dolayı dünya nüfusunda da daha kalıcı sanayileşmeyle bağlantılı, modernleşmeye de kalkınmayla bağlantılı bir gelişme ortaya çıktı. Mesela diyelim ki 1700'lü yıllarda baktığımız zaman dünya nüfusunun yaklaşık %20'si ancak Avrupa'dadır.
Demek ki geri kalan %80 gibi bir kısım Asya ve Afrika. Sadece %20'si Avrupa.
Bunu tabii %2'si civarında, %3'ü civarındaki bir rakam Amerika'yı da bırakabiliriz.
Amerika'ya bırakırsak demek ki büyük çoğunluğun yine Asya ve Afrika'nın o zaman nüfus olarak sahip olduğunu düşünebiliriz.
Şimdi 2000'li yıllara gelindiğinde Avrupa nüfusunun bir azalma içinde olduğunu görüyoruz. Bunun bir sanayi ya da modernleşme ya da refah ile çok ciddi bir bağlantısı var.
Mutlaka, çünkü önce bir artış, hızlı bir artış, sonra yeniden bir azalış trendine
mesela
giriyor.
1900'lü yıllara kadar Avrupa'nın ve Amerika'nın nüfusunda trend olarak bir yükseliş var.
Evet.
Bu artan refahın nüfus artışına olumlu bir etkisi, nüfus itibariyle olumlu bir etkisi olarak ortaya çıktı. Fakat 20. yüzyılın başından itibaren, özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan sonra artan refahın nüfus artışı boyutunda değil, kişisel refahı, var olan nüfusun kişisel refahını,
gelir seviyesinde bir artış
ile orantılı olarak bir daralmaya sebep olduğunu görüyoruz.
Nüfusta daralmaya sebebiyet veriyor.
Buna mukabil ise örneğin Asya'nın, Afrika'nın başta var olan paylarının Avrupa'nın o refahının kişi başına boyutunda yükselmeye paralel olarak bir daralma içinde olduğunu, fakat zamanla Avrupa'daki nüfusun azalmasına paralel tam tersinde zamanla tekrar bir artış trendine girdiğini görüyoruz.
Girdiğini görebiliriz.
Bunun karşılığında da dünya üretimine baktığımız zaman en başlangıçta Avrupa'nın ve Amerika'nın yaklaşık olarak %30'lu bir paya sahip olduğunu, 1870'lerde bunun çok ciddi bir artış içinde olduğunu, 1900'lerin başlarında Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde neredeyse zirveye vardığını, İkisi beraber düşünüldüğünde ve sonrasında da adım adım bir azalmaya doğru gittiğini söyleyebiliriz. Yani şunu söylemek mümkün, Avrupa ve Amerika nüfusu Birinci Dünya Savaşı dönemine kadar gelirle beraber sürekli bir artış trendi içindeydi.
Üretimde de o zaman bir artış
tabii,
vardı.
Tabii, yani hem nüfus artıyor, hem aynı nüfus zamanda artıyor, üretim de artıyor.
Gelir üretim artıyor, gelir de artıyor.
Evet, fakat sonrasında 1900'lerin başlarından itibaren, Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren. Nüfus da azalma trendinde, aynı zamanda gelir de azalma trendinde. Yani toplam üretim payı itibariyle azalma trendinde.
Üretim azalıyor, nüfus azalıyor, gelirde de bir düşüş o zaman söz konusu.
Toplamın içinde pay itibariyle böyle bir düşüş var. Ama kişi başına gelirde tam tersine bir yükselme var.
Yükselme var. Yani toplamın içerisinde düşüş olmakla
birlikte. Toplamın içinde düşüyor ama. Mesela 1700'lere baktığımızda sanayi devriminin öncesinde Avrupa'nın ve Amerika'nın toplam dünya üretimindeki payı %32-33 civarında.
Asıl üretimi Asya gerçekleştiriyor.
Asya ve Afrika.
Afrika gerçekleştiriyor.
Yani mesela Asya'nın payı burada %60'lar. Evet. Afrika'nın payı da %8-9 civarında
gibi
bu dönemde.
Düşük de olsa yine de bir payı var sonuçta.
Fakat sonraki dönemlerde Avrupa'daki, Amerika'daki üretimin artışının karşılığında Asya ve Afrika'daki üretimin bir düşme, azalma trendi içinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Asya burada çok belirgin bir şekilde bir ivme kaybetmiş, pay kaybetmiş. Mesela ta 1950'lere mesela kadar sürekli bir gerileme var. Yani %60'larda var olan payı %25'lere kadar düşmüş. Yani Asya dünya üretiminde %60'lardan %25'lere kadar sürekli gerileme içinde olmuş.
Evet, sanayi devrimi öncesinde asıl üretimi Asya gerçekleştirirken yani ya da üretimde daha büyük paya Asya sahipken sanayi devrimiyle birlikte Asya'nın payı giderek azalıyor. Ne zamana kadar? 50'lere kadar.
50'lere kadar. 50'lerden sonra bu refah ekonomisi modelinin ortaya çıkışıyla beraber Avrupa'nın başka bir trende tekrar ulaşmasıyla beraber Afrika ve Asya'nın giderek bu dünya üretimindeki payını artırdığını görüyoruz. Ama bu artış Asya'nın ağırlıklı olarak lehine olan bir artış. Afrika adeta bir denge içinde
İstikrar.
Var olan %3'lük, 4'lük payını koruyarak gelmiş. 20. yüzyılın başına kadar, hatta 21. yüzyılın şu ilk çeyreğine kadar neredeyse, ilk 10 yılına kadar diyelim, bu trendde devam etmiş. Yeni bir artış söz konusu olmamış. Asya ise %25'lerdeki olan payını %40'lara, %45'lere kadar çıkarmış gözüküyor.
Yani bu grafiklere göre Afrika aslında başlangıçtan beri istikrarlı bir çizgi. Yani üretim artışında da olsun, nüfusta da olsun istikrarlı bir çizgi izlerken Asya önce gücünü yitiriyor üretimdeki. Arkasından yeniden 50'lerden sonra tekrar bir toparlanma sürecine, en azından üretimdeki payda bir toparlanma sürecine geliyor. Ama tabii gelir dağılımında farklı şeyler söz konusu olabilir.
Şimdi bunun belki de hani ülkeler ya da kıtalar ölçeğindeki bu boyutunun yanında belki mikroya daha inerse kişisel boyuta indiğimiz zaman, kişi başına düşen gelir boyutuna indiğimiz zaman nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruzu ele almak belki biraz daha anlamlı gözüküyor.
Anlamlı olabilir, evet.
İşte yine aynı mesela 1700'lü yılları ele alırsak 1700'lerden işte 2010'lu yıllara gelirken mesela kişi başına gayri safi yurt içi hasıla bağlamında konuya girdiğimiz zaman Asya ve Afrika kıtalarında kişi başına düşen payın 1950 yılında dünya ortalamasının %37'si iken 2000'li yıllarda %60'lara çıktığını söyleyebiliriz.
Asya'da o zaman 60'larla beraber bir gelir artışı da ya da 2000'lerde bir gelir artışı söz konusu Asya ve Afrika'da.
Evet, evet, evet.
Fakat sanayi devrimi sonrasında bir düşüş var.
Var.
Dünya ölçeğinde.
Yani 1700'lerdeki payını ki yüzde yaklaşık olarak 1/3'ünü en azından onlar karşılıyor, elde ediyorlardı. Var olan gelirin bölüşümünde bir pay sahibiydiler. Fakat gittikçe payını düşürmüş. 1950'li yıllara kadar bu düşüş devam etmiş. Trend olarak devam etmiş.
Hocam 1700'lerde Avrupa ve Asya arasında büyük bir fark var mı? Yani onu görebiliyor muyuz? Yoksa birbirleriyle yakın?
Oldukça yakınlar aslında. Ama işte özellikle sanayi devriminin, önce İngiltere'de başlayan sanayi devriminin Avrupa'ya ve Amerika'ya yayılmasıyla beraber bu pay sürekli olarak gittikçe Asya ve Afrika'nın aleyhine olarak
genişlemiş. Açılmaya başlıyor, genişlemiş.
Ve bu açık 1970'li yıllara kadar artarak devam etmiş. 70'lerde adeta sabitlenmiş diyelim. 1990'lı yıllara kadar o sabitlikte devam etmiş. 1990'lı yıllardan sonra da daralmaya başlanmış. Yani var olan açık aslında 1990'lı yıllardan itibaren Afrika ve Asya'nın lehine, Avrupa ve Amerika'nın aleyhine gelişmeye başlamış.
Evet. Yani çizgi yeniden Asya ve Afrika'da yeniden bir yükseliş, gelirde bir yükseliş söz konusu.
Evet.
Tam tersi Avrupa ve Afrika'da da bir düşüş söz konusu. Gelirde bir düşüş söz konusu.
Tabii burada biraz daha detaya inersek Avrupa'yı ve Amerika'yı tek başına bir bütün parça olarak değil de daha ülkeler düzeyine indiğimiz zaman elbette bazı farklılıklar göreceğiz. Yine benzer şekilde Asya'yı ve Afrika'yı ele aldığımız zaman da ülkeler düzeyinde bir takım farklılıklar da var. Yani bizim biraz önce çizmiş olduğumuz resim aslında tabloyu bir bütün olarak takdim idi. Daha alt bölgeler ve ülkeler noktasına indiğimiz zaman bazı ülkelerin o anlamda daha da iyi durumda olduğunu, bazılarının ise daha da kötü durumda olduğunu müşahede edebiliriz. Mesela Asya ve Afrika ölçeğinde konu gündeme düştüğünde mesela Çin, mesela Japonya Mesela Kore.
Güney Kore özellikle.
Güney Kore özellikle. Afrika'da Güney Afrika gibi ya da petrolden zenginleşme imkanı olan bazı ülkeler gibi ülkeler bu gelişmede çok daha hızlı bir iyileşme trendi içindeler. Buna mukabil ise Avrupa mesela ve Amerika gündeme düştüğünde ülkeler düzeyinde örneğin Almanya gibi bazı ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkeler kendi konumlarını koruma kapasitesi itibariyle daha iyi durumdayken buna mukabil işte Yunanistan, Portekiz, İspanya,
İtalya
gibi ülkelerin çok daha o kadar iyi durumda olmadığını söyleyebiliriz.
Tabii kıta Avrupa'sı içerisinde daha geri seviyede, geriden takip ettiklerini en azından ifade edebiliriz.
Şimdiye kadar bu anlattıklarımız bize nasıl bir sonuç çıkartıyor? 1700'lü yıllardan itibaren dünyada daha önceki asırlardan çok farklı bir trendin içinde olduğumuzu, bu trendin kıtasal ölçekte bazı bölgeler için olumlu gelişme ortaya çıkartırken, bazıları için o anlamda daha olumsuz bir süreç doğurduğunu, ülkeler ölçeğine indiğimiz zaman yine kendi içinde bazı farklılıklar olduğunu ifade etmeye çalıştık.
Evet.
Bu şu anlama gelir. Demek ki aslında dünya ölçeğinde var olan gündem başlıklarını ele alırken bizler makro ifadeler bir yönüyle doğruluk payı bizim için anlam üretmek için yeterlilik taşırken bazı mikro ölçekteki yaklaşımların bazı hususlarda daha büyük bir doğruluk ifade ettiğini söyleyebiliriz. Buna göre bizler iktisadi ya da ekonomik gündem başlıklarını tartışırken buraya kadar anlattıklarımızdan varacağımız bir sonuç olarak genellemelerden olabildiğince kaçınarak, olabildiğince ülkesel ya da bölgesel ölçekte alt grupları ya da alt bölgeleri dikkate alarak yerine göre yorum yapmak yolunu tercih etmemizin daha doğru olacağını ifade edebiliriz. Bizler hep bu endişeyle, bu kaygıyla ya da bu not ile konuları ele alma çabasında olacağız inşallah. Dünya ekonomisindeki o genel ivmenin makro ölçekte ortaya çıkartmış olduğu sonuçların arka planda hangi sahiplerle, hangi faktörlerle ortaya çıktığını elbette ele almak anlamlı, önemli. Bu hem dünü hem de bugünü okumak açısından önemli. Zira biz geleceği kurgulayacaksak dünden ve bugünden elbette dersler çıkarmalıyız kendimize. İkincisi, klasik dünya ile modern dünyanın farkını yakalamak bir başka bağlamda da bizim için anlamlı ve önemli. O da klasik dönem genelde çok fazla dikkate alınmadan modern dönem 1700'lerden itibaren ortaya çıkan dönem sürekli gündem teşkil ettiğinden adeta geçmiş yokmuşçasına bir anlatım süreci içinde yer alıyoruz, bulunuyoruz. Bunun ortaya çıkarttığı mahsurları gidermek açısından da böylesi bir dönemlemede geçmişi de gündeme taşımak anlam taşıyor bizce diye düşünüyoruz.
Hocam o zaman 1700'lerden öncesine bir bakabilir miyiz genel olarak? Yani daha anlamlı olması için ve birinci programın ilk bölümünde ortaya koymaya çalıştığımız konuları, yaklaşımı da daha detaylandırabilmek, daha anlaşılır hale getirebilmek için 1700'lerden önce durum nasıldı? İnsanlar üretim, tüketim ve paylaşım ilişkilerini nasıl gerçekleştiriyorlardı? 1700'lerden önce örneğin üretim yok muydu? Veyahut da üretim var idiyse 1700'lerden sonra durum ne şekilde değişti? Bunları biraz daha detaylandırabilir miyiz?
Evet. Aslında tabii insanoğlunun var olduğu andan itibaren Hazreti Adem'den bugüne kadar bütün süreçte, bütün serüveninde, insanlık serüveninde üretim, paylaşım ve tüketim elbette vardı. Zira insanoğlu bir canlı varlık olarak hem fizyolojik ihtiyaçları olan hem de bunu ruhi boyutuyla da tamamlayan bir varlıktır. Bir canlı varlık olarak doğan insanoğlu beslenme, barınma, iaşe, ibate ihtiyacını elbette var olan üretim süreçlerinde doğrudan doğruya üreterek ya da üretilmiş olanı tüketerek elde etti.
Evet.
Ve bunu bir şekilde ya kendisi üretti ya da üretileni pay alarak, paylaşarak elde etti ve tüketti. Bu Hazreti Adem'den bugüne kadar elbette sürekli olarak var olan bir husustur. Yani kuzeyden güneye, doğudan batıya bu her ortamda var idi. Ancak denilebilir ki sanayi devrimine kadar geçen süreçte, yani makine denilen o varlığın, o aletin devreye girişine kadar geçen bütün insanlık tarihinde üretim süreci tamamen insan gücüne, kol gücüne dayalı olan bir süreçti. Ve bu süreçte çok ağırlıklı olarak da ekonomik aktivite ve faaliyet tarım idi, ziraat idi. Belki bununla bir şekilde bağlantılı ticaret de bir iktisadi faaliyet türü olarak geçerliydi. Ve zanaat da elbette bir anlamda anlamlıydı ama her şeyden öte bunların arkasında tarım belirleyiciydi ve tarım egemen olan bir faaliyet türüydü. Fakat 1700'lerden itibaren sanayi devrimiyle beraber İngiltere'de ortaya çıkan bu makineyle beraber kol gücünün yerine adeta makine ikame edildi. Makinenin devreye girmesi insanoğlunun temel o faaliyet türü olan tarımsal faaliyeti gittikçe ağır ağır başlangıçta İngiltere ve Avrupa, Amerika olmak üzere bütün dünyayı adeta adım adım adım adım içine çekti. Ve bu makina üretim sürecinde daha önce hiç olmayan bu araç dünya üretiminde ülke ülke, ekonomi ekonomi üretim faktörü olarak devreye girdi ve egemen üretim faktörü oldu. Bu makinenin devreye girişi bütün üretim ilişkilerini, o klasik dönemde kurulmuş olan ilişkileri bozucu, değiştirici bir etki ortaya çıkarttı.
Aslında bu makinenin devreye girmesinde de bir takım etkiler söz konusu olabilir mi? Örneğin 1700'lere kadar ya da 1700'lerden itibaren başlayıp da devam eden sürece kadar insanların üretimdeki amacı neydi? Örneğin sadece ihtiyaçlarını karşılamak, dolayısıyla piyasa için, pazar için değil de tüketim amaçlı üretim yaparlarken 1700'lerden sonra adım adım daha çok artık piyasa için üretim de başlıyor. Buradaki evet. Değişimde belki başka noktalar da
söz şöyle bir nokta var aslında. Daha önceki tarımsal üretimde var olan emeğin daha verimli hale getirilebilmesi sadece ve sadece ustalık ve tecrübeyle ilintili bir şeydi. Yani emek gücünün verimliliği belli bir düzeyden öteye götürülemez durumdaydı.
Yaparak öğreniliyor ve
bir tecrübe ve ustalıkla bir noktaya kadar getiriliyor. Ama örneğin bir işçi günde iki ayakkabı ya da iki çarık imal edebiliyorsa o kadardır. Daha usta olan belki bunu üçe çıkarabilirdi. Daha ötesi yoktu. Yani üretimde daha fazla üreterek bir artı oluşturma imkanı daha önce klasik dönemde makine öncesinde yoktu. Fakat adeta yani Karacaoğlan'ın dediği gibi delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu kavli gereğince makinenin icadıyla beraber üretim sürecinde emek gücünün yerine ikame olunan araç ve gereç olarak makina üretim verimliliğini inanılmaz şekilde yükseltti. Ve bu yükseliş 1770'lerden itibaren sürekli olarak hep arttı. Bu üretim faktörlerinde yeni bir imkan anlamına geldi. Bu durumda insan daha fazla bir üretim faktörü olarak makinayı istihdama katarak daha önce hiç üretmediği kadar bir çıktıyı, örneğin ayakkabıyı, bardağı, makinayı, insanın ihtiyacı olan her ne var ise bunların tamamının üretebilme becerisine ulaşmış oldu. Ve bu da insanoğlunun, arzuları frenlenemeyen insanoğlunun sonsuz üretme, daha çok üretme, gece gündüz üretme, her zaman üretme, ihtiyacı olmasa bile üretme sürecine girmesine neden oldu. Adeta insanoğlu 1700'lerden itibaren Avrupa'da başlayan ama dünyaya gittikçe yayılan bir süreçte üretmek, daha çok üretmek, hep üretmek, hep üretmek, her şeyi üretime harcamak sürecine, sevdasına düştü diyebiliriz.
Aslında bu dediğiniz nokta çok önemli. Çünkü Avrupa'da başlıyor. Demek ki zihniyette bir değişim var o zaman bu dönemde.
Evet, evet.
Yani bakıyoruz 1700'lere kadar belki aşama aşama bu gelişiyor, değişiyor ama insanda üretimden amaç sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamak, görmek. Örneğin giyeceği kıyafetini, barınacağını, evi, karnını doyuracağı, gıdayı elde edeceği besini üretmekken, hı hı, demek ki 1500'lerden sonra belki o coğrafi keşifleri de olayın içerisine katabilirsek başlayan süreçte artık kendi ihtiyacını karşılamak için değil de piyasaya yönelik bir üretim, yani daha doğrusu satmak için üretme,
evet,
düşüncesi.
Evet. Yani insan için üretmek giriyor yerine üretimin bizzat egemen olduğu bir üretim, hı, süreci.
Bu sefer de ürettiği ürünü pazarlama.
Evet.
Pazarlayacağı
elbette
alanlar.
Yani var olan bir ürünün ortaya çıkarttığı başka zaruretler de
başka
var.
Zaruretler
fakat tekrar geriye dönersek aslında, evet, bu Avrupa'nın bu süreci yaşarken hangi sahipler de bu badireye düştüğü noktası tekrar detaylandırılacak olunursa bunun arkasında işin hakikatinde Avrupalı insanın arka planı var. Avrupalı insanı ya da Batılı insanı daha genelde besleyen, yönlendiren sahipler, faktörler bir şekilde dikkate alınmak zorunda. Zira Avrupa bu döneme kadar denilebilir ki 1500'lü yıllara kadar, özellikle 1300'lere kadar denilebilir, Hatta Haçlı Savaşları'nın öncesine kadar, binli yıllara kadar, bin yüzlü yıllara kadar adeta bir yokluk dünyasıdır. Yani Roma'nın çöküşüyle beraber 476'dan sonra Cermen krallıklarının egemen oluşuyla beraber Avrupa'nın içine düşmüş olduğu o feodal parçalanma döneminde denilebilir ki dünya nimetlerinden tamamen ele tek çeken, ondan uzak kalan, mahrum yaşayan bir dünya vardı. Bu 500 yıl kadar evet kendi içine
sadece
kapalı.
Geçimlik bir üretim.
Geçimlik üretim düzeyinde kalan, şatolarda yaşayan, dış dünyadan olabildiğince kendini soyutlamaya çalışan bir insanlık dünyası var burada. Bu dünyanın 500 yıl boyunca devam eden bir serüveni var.
Evet.
Bu serüven adeta bir yokluk dünyasıdır. Yani bir yazarın ifadesiyle karanlıkta bir mum ışığının bile olmadığı bir dönemdir bu 500 yıl. Yani 500 yıl hesap etseniz insan nesline belki 10-15 nesle tekabül eder. Yani dünya tarihi açısından aslında çok önemli bir dönemdir bu.
Evet, ama sonra bir değişim başlıyor işte burada.
Evet, yani özellikle İslam dünyasıyla olan temas, hani Haçlıların ortaya çıkıp da kutsal bazı gayelerle başlangıçta, sonrasında da biraz dünya nimetlerini elde etme çabasıyla doğuya ulaşma serüveni, dünyayı adeta keşfetme sürecine dönüştü. Avrupa hiç görmediği, duymadığı bir dünyayı birden fark edivermiş oldu. Hani bu binbir gece masalları tabiri aslında Avrupa'nın bu bakımdan, bu yönüyle bir doğuya, İslam dünyasına özentisini ortaya koyuyor. Bu Haçlı Savaşları'yla ortaya çıkan bu temasla adeta Avrupa, Batı dünyası dünya nimetlerini fark ediverdi. Ama ne gariptir ki Avrupa'nın bu nimetlere ulaşma yolu, tek yolu vardı. O da savaştı. Başka bir becerisi yok. Onu elde edebilme noktasında ne sanatı var, ne tecrübesi var, hiçbir birikim yok.
Artı bir şey veremiyor.
Yok.
Onu karşılaması lazım bir şekilde açığını. Ya evet, bu zenginlikten evet, istifade edebilmesi evet. için bir şey vermesi lazım.
İşte onu verebilecek imkanı da olmadığından adeta Avrupa denilebilir ki binli yıllardan itibaren ilk 300 yıl doğuya özenerek, ona imrenerek, onun gibi olmak isteyerek geçirmiştir.
Vaktini
1200 evet. yıllardan sonra bazı hususlarda doğuyla rekabet edebilen, onunla yarışabilen bazı artlar elde etti. Ama elbette bir medeniyet, bir ekonomi sadece belli alt başlıklarla da kurulabilir değildi. Bunun sonucunda Doğu ile olan ilişkisinde onunla rekabet edebilme kapasitesi son derece sınırlı olan bir dünyaydı. Hep arkadan takip eden ama ona bir türlü ulaşamayan bir Avrupa vardır. Ne zamana kadar? 1500'lü yıllara kadar.
O arkadan takip eden dediğiniz yerde şu da var o zaman hocam. Yani belki Haçlı Savaşları'yla beraber de daha çok temas başlıyor. Tabii sadece Haçlı Savaşları'yla başlamıyor. Örneğin Müslümanlar bir taraftan Endülüs'te bir medeniyet kuruyorlar. Bir taraftan işte bu Akdeniz adalarında medeniyet kuruyorlar ve tabii iletişimde devam ediyor. Haçlı Savaşları'yla daha içerilere kadar da girmiş oluyorlar. Burada tabii bir etkileşim var. Dolayısıyla buradaki bilgiyi, oluşan bilgiyi alıp götürmek, tabii. yararlanmak ha,
işte
ekonomide,
getirmek istediğim nokta o. Bir taraftan dünyaya açlığın Avrupa'da son derece arttığı, dünyaya ulaşma sevdasının güçlendiği bir dönemdir bu. Diğer taraftan da İslam dünyasıyla temas ederek İslam dünyasının sahip olmuş olduğu nimetleri nasıl onun elde ettiğini keşfetme, onu elde etme çabası dönemidir bu.
Evet.
İslam dünyasından ne nasıl üretilir, nasıl tüketilir hatta öğrenme aşamasıdır bu. Denilebilir ki 1500'lü yıllara kadar Avrupa İslam dünyasına olabildiğince bir şeyler elde etme çabasıyla zamanını geçirmiştir. Ama diğer taraftan o açlığının baskınlığı da Avrupalı insanı adeta her şeye rağmen ne pahasına olursa olsun, hangi bedelle olursa olsun, ne ödenmesi gerekiyorsa ona razı bir insan tipolojisi ortaya çıkardı. Hatta denilebilir ki bu noktada Avrupa dinini bile feda etmeye hazırdı. Ki o din 1500'lü yıllara kadar Avrupa'yı bu dünya ile buluşturmada onun önünde set olan bir dindi. Onunla buluşturmasında engel olan bir dindi. Böyle algıladı dini. Hristiyanlığı dünyaya ulaşma noktasında önünde bir bariyer, bir engel olarak gördü.
Hatta kendisini belki de bu ideali yaymakta önemli bir rol de üstleniyor. Christoph Kolomb'un anılarında hatırladığım kadarıyla şöyle diyor Christoph Kolomb. bu keşif çabasında. Çünkü doğuya gidip onun asıl amacı Hindistan'a ulaşmak. Daha çok altın bulmalıyım diyor. Bunun gerekçesini de şöyle açıklıyor. İşte Katolik krallardan olan İzabel'e altın getirmek ve onunla, bu altınla kurulan orduyla da doğuda, tırnak içerisinde tabii bunu ifade ediyorum, kafirlerin doğru yola getirilmesi. Yani buradan kafirlerden kastı Hristiyan olmayan toplumlar. Başta Müslümanlar olmak üzere, evet, Hristiyan olmayan toplumlar. Bunların doğru yola getirilmesi. Altın bulmadaki hedefinin bu söylüyor. Yani onun, hı-hı, yola çıkışı belki Hristiyanlık aileleriyleydi, hı-hı, ama sonra tabii, hı-hı, sizin dediğiniz süreç belki başlıyor.
Tabii bu hedef, böylesi bir odaklanma ister istemez Avrupa ayağa kalkmaya başladığında kendi iç çelişkilerinin de bir mücadeleye dönüştüğü, kendi iç mücadelesine dönüştüğü bir tarihsel gelişmeyi de ortaya çıkarttı. Zira Hristiyanlık ve onun adeta müşahhas, mücessem hale gelmiş bir kurum olarak kilise ve onun etrafında ortaya çıkmış olan bütün dini kurumlar diyelim, kurumlaşma, klasik dönemde daha fazla gelir elde eden, artı elde eden, bir refah elde eden kurum olduğu için ve var olan geri kalmışlığın da müsebbibi olarak tanımlandığından adeta var olan yeni gelişmede yeri olmaması gereken, dışlanması gereken bir müessese olarak tanımlandı. Ve Avrupa 1500'lü yıllardan itibaren çok açık bir şekilde dinden kurtulma, dini prangalardan sıyrılma, onu olabildiğince kendinden uzak tutma serüvenini de yaşadı. Bu yönüyle Avrupa 1500'lü yıllardan itibaren çok açık bir şekilde, tabii bu ülkeler düzeyinde çok farklı örnekler ortaya çıkardı. Mesela Almanya, İngiltere, Rusya'ya kadar yayılan, Ortodoks dünyasına kadar yayılan çok farklı serüvenler ortaya çıkardı. Mesela Protestan ahlakına varan, Protestan kilisesinin ne kadar varan, İngiltere, Almanya'da birçok örneği olan alt başlıklarda bu serüveni yakalayabiliriz. Evet. Böylesi bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Yani şunu söylemek mümkün bu noktada, Avrupa bir taraftan dünya ile böylesine eklemlenme, buluşma heyecanı yaşarken öbür taraftan da kendi iç problemlerini çözme derdine de, savaşına da düştü denilebilir. Bu Avrupa'nın bu dönemde hem dünyayı keşfetme ama aynı zamanda da kendini yeniden dizayn etme dönemidir.
Bu süreç 1500'lerden 1700'lere kadar geçiyor.
Çok hakikaten çok mücadeleci. 100 yıl savaşlarını, 30 yıl savaşlarını içine alan, kıtasal ölçekte kendi kendini de hatta belki yok etmeye kadar götürecek bir mücadele dönemidir bu. Şimdi tekrar toparlayacak olursak çerçeveyi, denilebilir ki Avrupa sanayi devrimi öncesinde makinenin keşfine kadarki serüveninde de aslında klasik dönem içinde bile klasik dönemin ana yapısına ters düşen ya da ana yapısıyla örtüşmeyen bir girişim trendi içinde oldu zaten. Yani Hazreti Adem'den bugüne kadar var olan o tarım devriminin yaratmış, ortaya çıkartmış olduğu o tarımsal üretim biçimi, paylaşım biçimi ve tüketim biçiminde Avrupa özellikle binli yıllardan sonra yepyeni bir serüvene talip olmuştu zaten.
Yani bir değişime başlamıştı.
Başlamıştı.
Yani zaten başlamıştı bu değişim.
Zaten nihayetinde makinenin niye Avrupa'da ortaya çıktığının da cevabı belki burada gizli. Yani niye makina denilen şey Çin'de ortaya çıkmadı da, Osmanlı'da ortaya çıkmadı da, Afrika'da ortaya çıkmadı da, Avrupa'da ortaya çıktı ve özellikle İngiltere'de ortaya çıktı. Mesela niye Fransa'da çıkmadı? Niye İtalya'da doğmadı? Niye İspanya'da doğmadı da İngiltere'de doğdu? Bunların arkasına inildiğinde Avrupalı bireyin hangi zeminde ortaya çıktığı konusu İngiltere ölçeğinde adeta ayrı bir başlık olarak ele almaya muhtaç bir konudur.
İngiltere'ye şimdi biraz daha detaylı girelim mi o zaman hocam, yoksa daha sonraki fasıllara ayırıp yine buradan genel olarak Avrupa ölçeğinde bu gelişmelerin, sanayi 1700 ile beraber ortaya çıkan
şimdi
gelişmelerin sonuçlarını
değerlendirelim. Bence şu noktadan devam etsek, açıkta kalan bazı hususlar var. Klasik dönemi modern dönemden ayırt eden boyutlara biraz daha değinsek sanki iyi olmaz mı derim. Mesela üretim boyutunda klasik dönemde demiştik ki emeğin verimliliğinde yeni bir artı oluşturma şansı pek yoktu. Var olan üretime ilişkin problem emek faktörünün elde edilmesi, doğal üretim faktörü olan toprağın, arazinin elde edilmesi ve kullanımıydı. Bütün ülkeler bu döneme kadarki mücadelelerinde ya nüfusu zorla elde etme savaşı veriyorlardı ya da toprağı elde etme savaşı veriyorlardı. Bunların çünkü bir araya getirilmesiyle üretim elde edilebilir durumdaydı.
İkisini o zaman bir araya getiren de zenginliği aslında.
Aynen öyle. Çünkü üretim teknolojisinde yeni bir sıçrama şansı yok. Üretim tekniğinde bu anlamda var olan belki bilgi zaten elde edilmiş durumdaydı. Mesela Roma ziraatte hangi modelle üretim yapıyor idiyse, Orta Doğu'da da benzer model, İslam devletleri ölçeğinde de örneğin ya da Osmanlı ölçeğinde de bu döneme kadar ana hatlarıyla benzer şekilde ortaya çıktı. Yani belli ölçekteki bir arazinin belli bir nüfus miktarıyla bir araya getirilmesi maksimum üretim ölçeğini zaten ortaya çıkarıyordu. Bunun kaç dönüm, kaç insan faktörü olması gerektiğine dair tecrübeyi insanlar birbirlerine öğrenerek elde etmiş durumdaydılar. Bu noktada bir tek ortaya çıkan yenilik, bunun üretim faktörlerinin, emeğin ya da doğal kaynağın, toprağın örneğin, arazinin, suyun kimin elinde olduğu mevzuydu. İnsanoğlu bu dönemde 1500'lü yıllara kadar bunun kavgasını verdi. 1700'e kadarki dönemde ise yeni kıtalar devreye girerek bu kavga devam etti. İşte mesela sömürgecilik dönemlerinde 1500'lü yıllardan itibaren işte Christoph Kolomb dediniz ve sonrasında onların şürekası ya da varislerinin devam ettirdiği o serüvende makine devreye girinceye kadar yeni toprakların, yeni insan faktörlerin devreye katılmasıyla üretim süreci başka ölçeklerde, başka mekanlara taşındı sadece. Çok başka bir farklılık doğmadı bu
ama
dönemde.
Ama yine aynı tekniklerle. Örneğin Antik Yunan'da kara sabanı kullanıyor.
Evet, işte
1500-1700'e gelinceye kadar, o buharlı makine daha doğrusu icat edilip kullanılmaya başlayıncaya kadar da insanoğlu yine kara sabanı kullanıyor.
Öyle. Belki iklimin getirmiş olduğu bazı farklılıklar vardı. O da nedir? Diyelim ki örneğin kuzey bölgelerinde, Avrupa'nın kuzey bölgelerinde kullanılan saban biraz daha belki derini kazan, toprağı daha derinde işleyen bir saban idi. Ağır saban diye tanımladığımız. Mesela daha fazla hayvanın belki sabanın önüne koşulduğu bir saban türüydü. Evet. Zira hava rutubetli orada, nemli bir toprak var. Toprağın daha iyi havalandırılması zarureti vardı. Buna mukabil de Akdeniz dünyasında toprağın bu kadar derine kazılması gerekmiyordu.
Gerekmiyor. Dolayısıyla
daha hafif bir saban.
Evet, bir çift öküzün çektiği
bir saban.
Mesela
bir çift öküzün belki yeterli olduğu bir üretim tekniği gerekiyordu.
Evet.
Bu sadece işte iklimin ya da coğrafyanın diyelim ortaya çıkartmış olduğu farklılıkları gündeme taşıyan bir üretim tekniği ya da serüveniydi. Ağır aksak adeta bütün yeryüzündeki ekonomiler benzer tekniklerle, yöntemlerle bir üretim modeli oluşturmuşlardı. Elbette bu noktada bazı ekonomiler daha başarılıydı.
Evet.
Üretim faktörlerini daha iyi yönlendirebilen, onları üretim sürecinde daha iyi tutabilme becerisine sahip olan ekonomiler daha başarılıydı. Bu noktada üretim faktörlerini besleyemeyen, üretemeyen, onları elde edemeyen ekonomilerse bu anlamda daha zayıf, daha az başarılı ekonomilerdi. Ama ana hattıyla üretime ilişkin arka plandaki çerçeve aynıydı denilebilir. Hazreti Adem'den buraya kadar hiç değişen bir şey yoktu.
Çok da büyük bir değişim yoktu,
evet,
aslında.
Yani bir film, yeni bir film yok. Adeta insanoğlu denilebilir ki dün doğuyordu, ölünceye kadar aynı çevrede, aynı şartlarda yaşıyordu.
Hatta belki köyünden dışarı çıkmadan.
Aynen öyle. Yani denilebilir ki makine devreye girinceye kadar, tabii makinenin sadece üretim değil, aynı zamanda ulaşım ve tüketim sürecine yansıması boyutuna kadar insanoğlu nerede doğduysa orada öldü denilebilir. Hatta köyünde doğup köyünde ölüyordu insanoğlu.
Belki bu süreçte ticaret de sınırlı düzeyde gerçekleştiriliyor. Özellikle uluslararası ticaret.
Evet. Tabii sadece üretim değil, aynı zamanda ticaret de, sanayi de bu ölçekte böyle gelişiyordu.
Çok daha sınırlı düzeyde.
Denilebilir ki sanayi devrimiyle her şey değişti.
Evet.
Biz dilerseniz bu başlığımızı bir dahaki programda dinleyicilerimizle yine detaylı bir şekilde alt başlıklar etrafında kurgulayalım derim hocam.
Tamam.
Peki. Evet, Sayın Erkam Radyo dinleyenleri, İlkinde beraber olmuş olduğumuz Ekonomiden Hayata programının ikincisinde yine çarşamba akşamı saat 19'da beraber olmak ümidiyle herkese hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar.